Üçüncü kasit, ikinci yüz, sayfa 109. Perspektif Nevski'nin önü bir ana baba gününe döndü. Bu arada Nevski'ye açılan büyük bulvarın işçiler tarafından aşılarak daha önce Nevski'ye gelmiş olan kolla birleştiği görüldü. Çar subayları bu durumu hayretle izlediler. Ama gördükleri bir gerçekti. İşçiler Nevski'ye açılan bu bulvarı aşıp gelebilmişlerdi. O zaman akıllarına şu soru takıldı. Bu karşılarındaki sadece insan gücü bu korkunç savaş aygıtını da aşıp kente yayılabilir mi? Pek olası değildi ama o zaman bir büyük hata işlediklerini anladılar. Düzeltmelerine de artık olanak yoktu. Bu korkunç savaş aygıtının içine insanları öylesine bir tutsak etmişlerdi ki tel örgüler, zincirler içindeki erlerin hemen hemen kıpırdamalarına bile olanak kalmamıştı. Neva'nın donması olayını planlarında gözden kaçıranlar, işte bir ikinci büyük yanılgıya düştüklerini görüyorlardı. Karşılarındaki güç silahsızdı ama korkunç bir hareket yeteneğine sahipti. Kenti kentin pleblerine karşı savunanlar, onları bir anda darmadağın ediveriyorlardı ama bir süre sonra onların sığındıkları yerlerden on binlerce kalabalıkta ve yığınsallıkta yeniden önlerinde bitiverdiklerini de görüyorlardı. Sığındıkları yerlerden kapı artlarından, köşe başlarından yeniden ortaya çıkanlar kaldırım taşlarını, buzları inanılmaz bir güçle söküyor ve bu hareketsiz demirden, zırhtan, çelikten savunmanın içindeki erlere doğru yağdırıyorlardı. Erlerden bazıları yaralanmaya bile başlamıştı bu atıntılardan. Plebler karşısındaki gücün zaafını hemen sezinlemişti. Onun kendini hareketsizliğe mahkum edişi karşısında, onun önünde tıpkı bir sihirbaz gibi bir yitip bir çıkmaya, dans etmeye başladı. Zorbacı güçlerin şaşkınlığı neredeyse bir moral yıkıntısına dönüşecekti. Bu şaşkınlıkları içinde itfaiyenin göstericiler üzerine su sıkma önerisini bir büyük buluş, yepyeni bir yöntem gibi sevinçle karşıladılar. Ve bu hareketli güç proletaryanın önüne sürüldü. Göz açıp kapayıncaya dek ne itfaiye kaldı, ne arabaları, ne de hortumları. Her şey paramparça edildi ve itfaiye erleri tutsak alındı. Zorbacılar durumu hayretle izlediler. Kımıltısızlıkları içinde yeniden büyük bir öfkeyle, büyük bir hınçla kentin bu baldırı çıplakları, plebleri üzerine ateş kusmaya başladılar. Aslında çarcı güçlerin kendilerini böyle bir yöntemle donandırmalarından başka da pek çıkar yolları yoktu sanırım. Çünkü zorba ve zorbacı yönetim kendini savunan kendi güçlerine de temelde %100 güveniyor değildi. Bu nedenle birbirlerinin ardına dizilmiş ateş gücü birimleri en güvendikleri subayların ya da kolluk güçlerinin denetiminde bir şebeke ağı gibi ilmik ata ata ta General Habalov'un amirallik binasında düğümleniyordu. Şimdi Habalov isteseydi bile garnizonunu eyleme geçirip bu zincirlerden ve çelik tellerden örülü barajın önüne geçirip kuvvetlerini proletaryanın üstüne saldırtma olanağına da pek sahip değildi. Perspektif Nevski önündeki çarpışmaların sanıldığı gibi ilk dakikalarda dağılmadığını gören güvenlik kuvvetlerinin gittikçe moralleri bozulmaya başlıyordu. Doğrusu bunda haklıydılar da. Çünkü önce köprülerin aşılmazlığına kendilerini inandırmış olanlar, plebleri kızıl bayraklarıyla böyle burunlarının hemen ucunda görünce derin bir sarsıntıya düştüler. Sonra bu karşılarındaki gücün kendilerine söylendiği gibi ilk ateş barajı önünde darmadağın olmadığını görünce bu kez içten içe kendi kendilerine güvenlerini yitirmeye başladılar. Ne ki çözülmelerinden söz etmek olanaksızdı ve savaş alabildiğine kızgın, alabildiğine öfkeli sürüyordu. Öğleden sonraki saatlere sarkmaya başlamış olan savaş kesin boyutlara ulaşmaya başlıyordu yavaş yavaş. Güvenlik kuvvetlerinin tel örgülerine, çelikten zincirlerine, ateşten koruganlarına ve mitralyözcü, topçu güçlerine rağmen kentin plebleri bu gücün dörtte birini ele geçirmeyi başarmıştı. Ama öğleden sonraki saatlerde artık daha fazla ilerleyemeyeceklerini anladılar. Öğleden sonra birden yorgun düştüler. Eldeki dörtte bir bölgenin kendilerine neyi kazandıracağını düşündüler. Elde ettikleri savaş ganimetlerine baktılar. Birkaç mitralyöz, dikenli tel örgüler, çelikten zincirler. Kendiliğinden yeni bir eylem komitesi oluşuvermişti aralarında. İlk devrimci görevimi işte burada proletaryanın Perspektif Nevski önünde verdiği savaşım sırasında aldım. Beni bu göreve getirenler daha çok demir yolları tamir atölyeleri işçileriydi. Bu sendikanın Bolşeviklere yakın olduğu öteden beri biliniyordu. Bizim demir yolcuları sendikası daha geniş kapsamlı olması ve tüm demir yolu çalışanlarını içermesine karşın Menşevik yoldaşların yönetimindeydi. Tamir atölyeleri sendikasında tanıştığımız, konuştuğumuz yoldaşlar vardı. Bugün hemen hemen hepsi St. Petersburg proletaryasının savaşımında onunla omuz omuza el eleydi. Öğleden sonra sanırım saat 3 sularında proletarya artık gücünün sonuna geldiğini duyarladı. Artık ilerleyemiyordu. Perspektif Nevski'nin önündeki ejderha artık daha ileriye gitmesine olanak vermiyordu. Üzerine yaklaştıkça azgın dişleriyle proleterleri yakalayıp yere vuruyor, paramparça ediyordu. Proletarya açtı, üşüyordu, sesi kısılmıştı ve de ölüleri sırtındaydı. Yaralılar 25'i günüyle kıyaslanamayacak kadar çoktu. Yaralıları ya arkadaşları sırtlamışlar ya da yaralıların koltuk altlarına girmişlerdi. Bazısını birkaç yoldaş dayanışarak ancak götürebiliyordu. Yenilmeye başlamıştık. Artık daha uzun süreli aralıklarla Nevski'nin önündeki ateş gücüne karşı çıkabiliyorduk. Hem daha uzun sürelerde hem de daha az sayıda. Eylem Birliği Komitesi hemen bir toplantı yaptı ve zaman yitirmeden çekilme kararı aldı. Olabildiğince ivedi, olabildiğince güvenli bir biçimde. Komite toplantısında Menşeviklerle sosyalist devrimcilerin derin baskısı altında buldu kendisini. Bir bakıma bunun doğru bir yanı da vardı. Gerek Menşevikler, gerekse sosyalist devrimciler hemen çekilinmesini, köprüler bölgesinin çarcı güçler tarafından tutulma olasılığının söz konusu olduğunu vurguluyorlardı. Bu varsayım Eylem Birliği Komitesi'ni doğrusu alabildiğine telaşlandırdı ve hemen çekilinmesi buyruğunu verdi. Çekilme sanırım öğleden sonra 3-3.30 sularında başladı. Komitenin paniğe kapılmadığını söyleyemem doğrusu. Ya biz burada Perspektif Nevski önünde kıyasıya bir savaş verir oyalanırken çarcı güçler köprüler bölgesine ele geçirip bizi arkadan kuşatmışlarsa, işte o zaman tam bir kitle kıyımıyla karşı karşıyayız demektir. Komitedeki bir arkadaş soruyu çok yalın bir biçimde sordu. Yoksa tuzağa mı düşürüldük? Bizi buraya çekip kentin bu yakasında mı imha etmeyi planladılar? Hiç kimsenin bu soruya olumsuz yanıt verebildiğini anımsamıyorum. Çekilmeyi olabildiğince çabuklaştırmak için Eylem Birliği Komitesi gerçekten elinden geleni yapıyor. Bu konuda gerçekten gerek sosyalist devrimcilerden, gerek menşeviklerden alabildiğine yardım görüyor ve biz dörtte biri tarafından ele geçirilmiş bölgelerden ölülerimiz sırtımızda, yaralılarımız omuzlarımızda geri geri çekiliyoruz. Kızıl koruyucular geri çekilen gücün şimdi en gerisinde düşmandan gelebilecek bir baskına ya da saldırıya karşı artçı koruma görevini üstlenmiş bulunuyor. Zaman zaman mitralyöz seslerine karışan tüfek sesleri bizim kızıl koruyucuların. Geri çekilişimizde savaş ganimetlerinden yararlanışa benzeyen bir yanda vardı. Ne işe yarayacağını bilmediğim zincirler, dikenli tel örgüler, tüfekler, bir takım giysiler, bunun gibi. Proletarya bunu da yüklenmiş öyle geri çekiliyordu. Özellikle ellerinde sürükleye götürülen zincirlere baktığımda bunların nasıl parçalanıp yerlerinden söküldüğünü anlamam kolay olmuyordu. Öylesine ağır ve büyüktüler ki birçoğu taşıyabilmek için zincirleri boyunlarının ardından geçirmiş öyle sürükleye götürüyorlardı. Bu durumuyla proletarya zincirlerini sürükleye bir an önce köprülere ulaşmak, bir an önce kendini köprülerden kendi yerleşme bölgesi olan Viborg'a atmak için çabalayan kölelere benziyordu. Kadınlı erkekli proleterler arabaya koşulu atlar gibi bu zincirlere dolanmışlardı. Enselerinden ve omuz altlarından geçirdikleri zincirleri sürüye geri çekilen St. Petersburg proletaryası, Sibirya'ya sürgüne gönderilen forsa mahkumları gibiydi. Giderek onlardan daha da mahkum bir durumları vardı. Çünkü bu zincirli kölelerin sırtlarında ölüleri de vardı ve sırtlarında zincirlerinden başka ölülerini de taşıyorlardı. Ama hepsi de bir an önce köprüler bölgesine varmak ve bir tuzağa düşmemek için zincirlerine, ağır yüklerine karşın son derece disiplin ve kendilerinin denetiminde olduğunca çabuk geri çekilmeye başlamışlardı. 8. Çok önemli bir olayın tanıkları. Kadınlar olmadan gerçek kitle eylemlerinden söz edilemez. Lenin. Proleter Komarov'un çok önemli bir olaydaki tanıklığı. Boynumun gerisinden geçirdiğim zincirler sanıyordum ki başımı koparıp atacak Neva'ya. Köprüler bölgesine geldiğimizde gördük ki köprüler tutulmamıştır. En önde gitmede usta olduğumuz gibi kaçıp kurtulmada da bu güç günde doğrusu bir iyice ustalaştık. Ne ki savaş ganimetleri ağırlaştırıyordu çekilişimizi. Nikola Köprüsü'nün başına geldiğimizde hepimiz kasketlerimizi havaya fırlatarak hurra diye bağırdık. Ama birden öfkeli kadınlar çevirdi çevremizi. Kıvancımız kursağımızda kaldı bu kadınları böyle öfkeli görünce. ''Nereye gidiyorsunuz böyle?'' diye sordular. Arkadaşlar da onlara ''İşte'' dediler. ''Geriye, mahallemize dönüyoruz. Gördüğünüz gibi.'' Yanımda arkadaşım Malin'in vardı. Öfkeli tekstil işçisi kadınları arasında Maşa'yı tanıyıverdi birden. ''Hey Maşa'' diye bağırdı ona. ''Niçin böyle öfkelisiniz?'' Maşa kızgın kızların ortasındaki arkadaşını gösterdi bize. Ben de gördüm o kızı. Dal gibi incecikti. Yüzü sapsarıydı. Gözleri göz oyuklarının içine çekilip gitmişti. Ama ağlamıyordu. Malin'in zincirlerini sürükleye sürükleye yanlarına yaklaştığında ben de tıpkı onun yaptığı gibi yaptığımdan o kızı daha yakından gördüğüm için anladım. Bu gömülüp gitmiş göz yuvaları kaynağı kurumuş bir pınar gibi boş ve kurudur. Bu gözler ağlayamaz. Öyle baktım ona. Maşa Malin'ine bağırdı. Korkak Malin'in nereye gideceğimizi söylersem senin de şu acele acele tüyen arkadaşlarının da dudakları patlar. Hepinizin korkudan. Malin'in ona dedi ki Maşa ben ne yaptım ki şimdi sana benimle böyle konuşuyorsun? Hem o yanındaki de kim? Niçin onu gösteriyorsunuz bize böyle? Maşa da ona dedi ki benim arkadaşım. Putilov fabrikalarında çalışan nişanlısını öldürdüler onun. Malin'in. Bizim de arkadaşlarımızı öldürdüler Maşa. Ama bizim arkadaşlarımızı onlar öldürdüler. Biz niçin kızalım size? Peki dedi sonra. Hah işte seni şimdi burnundan kıskıvrak yakaladım der gibi Maşa'ya. Peki siz niye kızıyorsunuz öyleyse bize? Maşa, Malin'in çevresinde toplanmaya başlayan öteki arkadaşlarına da yönelik birden bağırdı. Aptal Malin'in, siz ölüler sırtınızda zincirlerinizi yüklenmiş süreye süreye yenik dönüyorsunuz kümesinize. Bizse bunun nişanlısını öldürmüş olan erlerden hesap sormaya gidiyoruz. Karşılarına dikilip hesap soracağız onlardan. Kavrayabildin mi şimdi nereye gittiğimizi korkak Malin'in? Beni önce Malin'in dürtükledi, döndüm baktım. Ne yapacağız diye sordu bana. Aslında biz hepimiz hemen komitenin uyarınca en kestirmeden geriye dönmek istiyoruz artık. Dönüp soluklanmadan taşıdığımız bu zincirleri germeliyiz yollara. Tıpkı onlardan görüp öğrendiğimiz gibi. Siperlerimizi kazmalıyız. Dün gece saldırmadılar ama bu gece öfkeden kudurmuş bir biçimde saldırabilirler. Belki iyi çekilmezsek şimdi ardımızdan bile saldıracaklar. Biz biliyoruz. Yanımızdakilerden biri Maşa'ya sordu. Bu kızın nişanlısını hangi alayın erlerinin öldürdüğünü nasıl biliyorsunuz? Bunu soran adamı ben tanımıyordum. İlk kez gördüm o gün. Nereden, nasıl bulup buluşturduysa savaşta bir erin sırtından çekip almış olmalı. Sırtında buz bulanık bir kaput var. Ama beni şaşırtan sırtındaki kaput değildi. Sanki hiçbir şey olmamışçasına sakinliği, soruyu tek tek soruşu ve bir de güzel kıvır kıvır kızıla kaçan sakallarıydı. Maşa bu adam karşısında birden durakladı. Bu kızın nişanlısını nasıl öldürdüklerini, bu kız kendi gözleriyle gördü ve tanıdı nişanlısını öldürenleri. Bunlar Pavlovski alayının erleriydi. Kızıl sakallı adam, olamaz dedi, yanılıyorsunuz. Pavlovski alayı bugün hiç görünmedi ortalıklarda. Nasıl olur? O zaman tekstil işçi kızlardan biri yanıtladı. Biz gördük dedi. Pavlovski alayının erleri vardı bizim topluluğumuza kurşun sıkan. Birçoğumuz tanıyoruz onları. Çarın koruyucularının özel giysilerini ise bizim mahalledeki çocuklar bile biliyor. Georgi Vasilyevich'in önemli olaya getirdiği kısa açıklama. Büyük bir olayın gelişmesini etkileyen bu tanıklığın iyice kavranabilmesi için kısaca Pavlovski alayı konusunda bilgi vermek gerekir. Pavlovski alayı garnizona bağlı öteki alayların içinde en çok yedek er bulunduran alaydı. Çar'ın özel muhafız alayının sürekli yepyeni yedek erlerden oluşturulmasının başlıca iki nedeni vardı. Görüntü nedeniyle Almanlara karşı Galicia'da sürdürülen savaşın birliklerde ortaya çıkarttığı boşlukların doldurulması, desteklenmesi gereksinimi. Asıl neden bu değildi. Asıl neden muhafız alayı erlerinin uzun zaman St. Petersburg'da kalmalarının getirebileceği sakıncalardı. Özellikle son zamanlarda alay, zaman zaman insan kanının değiştirilmesi gibi erleri tümden, baştan aşağı değiştiriliyor, kırsal bölgeden gelen genç mujikler ivedi biçimde silah altına alınıyorlardı. Bu genç mujikler kırsal bölgeden apar topar getirildiklerinden çar despotizminin kıskacı içine derin bir şaşkınlıkla birdenbire düşüyorlar, askeri disiplin böylece çok daha güvenceli, çok daha başarılı biçimde gerçekleştiriliyordu. Ne ki kurmayların gözden kaçırdıkları bir gerçek vardı. Bu gelen erler artık eski erler değildi. Rus tarihi kırsal kesiminde şimdiye dek görmediği ölçüde derin bir karmaşanın içindeydi. Cephelerden kaçan erler senyörlerin topraklarının komünleştirilmesine öncülük ediyor ya da komünleştirme eylemlerinden kendine de bir pay düşürebilmeyi sağlamak için çok kez siperlerden kaçıp köyüne dönüyordu. Hebru, feodal düzenin kırsal kesimdeki en küçük birimi. Lardan kaçıp kurtulabilenleri çar sarayının ya da hükümet departmanlarıyla komisyonlarının önünde sızlanıp duruyorlar, hiç olmazsa çariçeye görünebilmek için kıvranıp duruyorlardı. Ne ki boşuna bir bekleyiş, boşuna bir umuttu bu. Çar ile çariçenin onların sorunlarına eğilmelerine hiç mi hiç olanak kalmamıştı artık. Çünkü soyluların, prenslerin şatoları yakılıp yıkılıyor, bazen şatolarını pis mujiklere terk etmek istemeyen asilzadeler şatolarıyla birlikte diri diri yanıyorlardı. Çar hükümetinin kolu artık kırsal kesime hemen hemen hiç uzanamaz olmuştu. Mujik'in toprak istemi, toprağa susamışlığı, tıpkı St. Petersburg proletaryasının kendi emeğinin özgürlüğüne susamışlığı gibi büyük ve de önüne geçilemez boyutlara ulaşmıştı. İşte Pavlovski alayının erleri böyle bir kesimden geliyorlardı. Ateşin, kanın ve isyanın içinden ya da bu bölgelere en yakın kesimlerden. Bu erler Galicia cephesinde bozguna uğradığı artık iyice belli olmaya başlamış, çarın siperlerinde çar için postu sermeyi hiç mi hiç düşünmüyorlardı. Buraya getirilişlerindeki derin öfke bile zaman zaman subaylarını kaygılandırıyordu. Olanak bulsalar, St. Petersburg'da kendini iyice duyarlatan çar despotizminden küçük bir çıkış, küçük bir delik bulabilseler, tıpkı cepheden kaçan erler gibi onlar da St. Petersburg'dan öyle kaçacaklardı. Düşlerine herkes şimdi topraklanırken kendilerinin burada çakılıp kalmışlıklarının sıkıntısı gelip çöreklenmişti. Pavlovski alayı üzerinde duruyorum. Nedeni şu, nesnel koşulların nasıl bireysel oluşumlarla bütünleştiğinde koskocaman bir yangına döndüğünü belirleyebilmek için despotların her zaman olduğu gibi, her zaman da olacağı gibi tüm ayrıntılarına dek düzenledikleri despotik yöntemlerinde gözden kaçırdıkları, engelleyemeyecekleri insanın kendisindeki oluşumlar, Pavlovski alayının erleri, genç mujikleri içinde geçerliydi kuşkusuz. Özellikle bu alayın bir büyük bölümü diyebilirim ki her üç erden ikisi Viborg yerleşme bölgesinde oturan işçilerle tanışıktılar. Viborg mahallesinin birçok emekçi ailesi bu erlerin ya köylüsü ya da yakın uzak akrabasıydı. Köylerinden gelirken çoğu mektup getirmişler. Kimisini de St. Petersburg'daki akrabaları gelip arayıp bulmuştu. Erler seyrek de olsa izinli çıktıklarında kendilerine alabildiğine yabancı bu büyük kanallı, bulmaca sokaklı, geniş alanlarında büyük yontulu, katedrali, büyük rütbeliler kentinden derin bir ürküntüye düşüyor, izinli çıkar çıkmaz el ele tutuştuğu arkadaşlarıyla birlikte soluğu Viborg mahallesinde alıyordu. Aralarında bu erlerle nişanlı olanlar bile vardı. Sözlüler, sevgililer sayılamayacak kadar çoktu. Ulusal günlerde Viborg mahallesine toplananlar ağız armonikaları, akordiyonları ile coşup karşılıklı sabahlara dek dans ediyorlardı. Aslında sana diyebilirim ki, Çar'ın Pavlovski özel muhafız alayı, Viborg mahallesinden kışlık saraya kazılan proletaryanın bir yeraltı tüneliydi sanki. Kamarov anlatısını sürdürüyor. Boz bulanık kaputunun içinde kıvır kıvır kızıl sakalları olan genç adam elleri kaputunun cebinde üsteledi. Bacılar dedi, Pavlovski alayının bugün kışlasından hiç dışarıya çıkmadığını, adımını bile atmadığını çok iyi biliyoruz. Nereden biliyorsun sen diye çıkıştı bir başka işçi kız, daha da öfkeli. Biliyorum işte dedi kızıl sakallı adam, kesin yargılı konuşmasından bugün bizimle omuz omuza savaşın vermiş, bize en yakın örgütten bir yoldaş olduğunu anlamakta zorluk çekmedik. O üstelemesini sürdürdü. Bir an önce köprüleri geçip yerleşme bölgemize dönmeliyiz bacılar. Orada yapacak çok işimiz var. Yeni komitenin kararı doğrultusunda davranmazsak belki de şu anda bizi gerimizden izlemekte olan düşmanlarımızın tuzağına düşeriz. Hadi bacılar, hepiniz köprüler bölgesine. Kısa sessizliğin ortasında göz çukurları karanlık bir kuyuya benzeyen dal gibi ince kız konuştu. Hepiniz dönün. Bu yoldaşın hakkı var. Ben gideceğim. Nişanlım Alyosha'yı öldüren o eri bulacağım. Kız kararlıydı. Kızıl sakallı başını öne eğdi. Kimsenin onu yalnız bırakmayacağını biliyordu. Dudaklarının arasından konuştu bir dua mırıldanırcasına. Bizim de arkadaşlarımız öldü yoldaş. Adını bilemiyorum. Adım Lydia. Lydia yoldaş, acını hepimiz anlıyoruz. Senin gibi yüreğimiz alev alev yanmasa da. Ama öyle de olsa geri dönmek zorundayız. Pavlovski alayının erleri bugün hiç adımlarını dışarı atmamışlarken birdenbire yeni bir durum yaratmamalıyız. Unutma Lydia yoldaş, en kesin öç Çar'la burjuvalarımızın düzenini temelinden değiştirdiğimizi görebilmektir. Çok sinirli bir biçimde Lydia birden doğruldu. Hayır dedi, ben şimdi Çar'ı anımsamıyorum bile. Niçin dövüştüğümü bile unuttum ben. Artık onu düşünmüyorum. Nişanlımı öldüren eri bulmak istiyorum ben. Evet dedi oradaki kızlardan biri. Çar kendisi gelip öldürmedi Lydia'nın nişanlısını. Pavlovski'li o vahşi er öldürdü. Alay az ötemizde, gidip bulmalıyız o eri. Mali'nin hiç beklemediğim bir biçimde bağırıverdi Maşa'ya. Başınızı belaya sokacaksınız sersem kızlar. Görmüyor musunuz ne diyor bu yoldaş? Pavlovski alayı hiç ayrılmadı bugün kışlasından diyor. Niye inanmıyorsunuz ona da bize de? Böyle kendinizi de bizi de tehlikeye atıyorsunuz. Maşa öfkeyle baktı. Öfkesinin parıltısında Malin'le duyduğu sevgi de vardı. Malin'in sanırım ilk kez gördü bunu. Bana sonradan dedi ki, o öfkeli bakışlarındaki sevgiyi görünce zincirlerimi bıraktığım gibi yanına koşup onu sırtladığım gibi soluğu ta Pavlovski alayının önünde almayı düşledim birden delice. Mali'nin aynen böyle dedi. Maşa ona bağırdı. Korku hepinizin gözünü kapamış. Ölülerin ruhu sinmiş gözlerinize. Gördüklerinizi görmüyorsunuz siz artık. Görmediklerinizi de görüyor olmalısınız ha Mali'nin. Bak ne diyor kızıl sakallı İsa'nın sakin kulu. Önemli olan Çar'dır diyor. Hey yüreksiz Mali'nin. Korkunuzdan kaçıp kurtulmak için nerelerde uyduruveriyorsunuz becerili becerili. Biz ise gördüğümüzü iyi gördük. Bu da ben de öteki de hepimiz. Bizim köşede tepeden tırnağa silahlı, hepsi 10 ya da 15 erin, hepsi de Çar'ın Pavlovski alayının erleriydi. Biz onları iyi tanırız Mali'nin. İçlerinde yavuklu olanlarımız var. Hem biz bu yakışıklı erleri özledik. Yolumuzdan çekilin de erkek gibi erkek şu erleri bir görelim. Bunu öyle bir söyledi ki Mali'nin durduğu yerde hiç kımıldamadığı halde yerde sürünen zincirlerinin şangırtısını duydum. Mali'nin yüreğinin çarpıntısını zincirlerine vurdu. Mali'nin bana nice soluklanmadan sonra ben de gideceğim onlarla dedi. Boynundan zincirleri telaşla çıkarmaya çabalarken çıkarma onları dedim. Hiç kimseye veremeyiz. Herkesin kendi ağırlığı kendine. Ben de geleceğim seninle. Hepimizin içinden geçeni kızıl sakallı, boz bulanık kaputlu İsa'nın sakin kulu dillendirdi. Bacılar gördüklerinize bunca inanıyorsanız o zaman bu işin içinde iş vardır. Biz de gelmek zorundayız o zaman işte sizinle. İzin verin gidelim. Maşa sert bir biçimde çok yaklaşmadan birkaç adım gerimizden. Bu bizim işimiz. Ve işte yoldaş, o çok önemli olayın başlangıcında biz köprüler bölgesine onca yaklaşmışken önümüzde 5-10 kadın, bir o kadar da boyunlarında zincirleriyle erkekler gerimizden gelenlerle yorgun argın Çar Nikola Köprüsü'ne geçerlerken Pavlovski alayının bulunduğu tepelere doğru saptık. Hiç kimse bize nereye gittiğimizi sormadı. Biz de kimseye bir şey demedik. Bunca ölülerimiz varken Lidya'nın nişanlısını öldüreni bulmaya gidiyoruz deseydik, sırtlarında ölüleri ağır ağır köprüleri geçmeye başlamış olan proleter kardeşlerimiz bize kötü kötü bakmazlar mıydı? Belki de bundan korktuğumuz için hiç kimseye hiçbir şey demeden yürüdük. 9. Acıyla tutuşmuş yürekten sıçrayan devrim kıvılcımı. İnternasyonel kendisine gelinceye dek hiç olmazsa bir olgu olarak tüm parti ve örgütlerde kendini belirleyen eski otorite anlayışından kendini ilk çekip kurtaran dernek olmuştur. İlk kez internasyonel yapıtını doğrudan kitlelere açmak için yönetici komite parolasını kullanmıştır. İlk kez o değil midir işçilerin ancak kendileri tarafından özgürlüğe kavuşturulacağını söyleyen kurtarıcılar istemiyoruz biz. Şalen Tornacı, İnternasyonel'in 3. kovuşturulmasında savcıya verdiği yanıttan, 22 Temmuz 1870. Biz St. Petersburg proletaryası zincirlerimiz, bir iki sefil kızıl bayrağımız ve sersefil yorgunluğumuzda Çar'ın özel muhafız alayı Pavlovski'nin az önünde, kalın dikenli tellerle örülü duvarı önündeki tümseye gelip tünedik. Yorgunluktan ölüyorduk. Hemen zincirlerimizi çıkarıp üst üste yığdık. Bu işi özenle yaptık. Giderken uç bulmakta zorluk çekmeyelim diye. İşte tam bu sıralarda yanılmıyorsam, belki bu konuda başkalarına da sormak gerekir, saat tam öğleden sonranın 4 sularındaydı. Erler bizim geldiğimizi gördüler. Gördüklerinde de kışla binalarından yavaş yavaş çıkmaya ve avluya dolmaya başladılar. Onları izliyorduk gözümüzü kırpmadan. Kızıl sakallı kulağımın dibinde kızların duymasını istemezcesine fısıltıyla ''Görüyor musunuz?'' dedi. ''Hiç bugün dövüşe katılmışa benzer bir durumları var mı? Sadece bellerinde palaskaları vardı. Sakindiler. Oysa ben tüfekleriyle tel örgülerin önünde bize belki de ateş edeceklerini sanıyorum.'' Kışlanın avlusunda toplanan erler bize baktılar. Biz de onlara baktık. Bir süre ne onlar ne de biz ne yapacağımızı bilemeden şaşkın şaşkın tel örgülerin ardından birbirimize bakıştık durduk. Kim olduğunu sonradan da saptama olanağını bulamadık ama bir kadın birdenbire bağırdı onlara avazı çıktığı kadar. Bizi öldürdünüz, bizi kurşunladınız bugün. Barışçı gösterilerde sizin için de barış isteyen silahsız kadın, kız ve erkek işçi kardeşlerinize silah çekmeye utanmadınız mı? Çar nelerle besliyor sizi? İşte geldik buraya. Subaylarınız görsün bizi nasıl öldürdüğünüzü de daha bir iyice doyursun karınlarınızı. O aç ve doymak bilmez karınlarınızı. İşte bunun için karşınızdayız güvenimizin kurtları. Kimsecikten ses çıkmadı önce. Erler tel örgülere daha bir sokuldular. Tel örgülerden parmaklarını çıkarmaya başladıkları bir sırada içlerinden bir erin yanıtı duyuldu. Biz kimseyi öldürmedik, kimseye de kurşun sıkmadık. Sen bildiğini yanlış biliyorsun. Bu kez gördüm, bağıran Maşa'ydı. Bir rastlantı sonucuydu sanırım. Maşa bağırdığında kızıl bayrağın altında oluşu. Ben Maşa'yı gördüğümde öyleydi. Malin'in de hemen onun yanı başındaydı. Öldürdünüz işte. Çar'ın boğaz tokluğuyla tuttuğu katillersiniz siz. Barış zamanında gelip çorbamızı içerdiniz. İçlerinizde yavuklularımız var. Bizi aldattınız. Tel örgülerin gerisindeki er yanıtladı kendisini. Sen de yanılıyorsun emekçi bacım. Biz kışlalarımızdan hiç ayrılmadık bugün. Biz hepimiz kışlalarımızdaydık. Maşa hepsini bastırır biçimde bağırdı bu kez. Peki arkadaşım Lidya'nın nişanlısını kim öldürdü peki? Sizin giysileriniz vardı öldürenin sırtında. Bize köşede kurşun sıkanlarında. Pek seçemedik yüzlerini ama giysilerini gördük. Lidya nişanlısı Alyosha'yı öldüreni görsem tanırım dedi. İçeri girip bakacağız. Anlatsana Lidya Alyosha'yı nasıl öldürdüklerini şu kas kafalılara. O zaman kızıl sakallının tel örgülere doğru ilerlediğini gördük. Onunla birlikte biz de tel örgülerin gerisindeki erlere yaklaştık. Kızıl sakallı yoldaş, tel örgülerin hemen önünde Pavlovski alayının erlerine şunları söyledi. Er yoldaşlarımız, kadınlarımızın kızgınlığını, size karşı gösterdikleri öfkeyi hoşgörüyle karşılayınız. Onlar bugün, çok değil, birkaç saat önce, üzerlerine acımasızca yağdırılan kurşun yağmurları içinde sevgililerini, dostlarını, yoldaşlarını yitirdiler. Er yoldaşlarımız, biz biliyoruz ki, siz Pavlovski alayının erleri, bugün kışlanızdan dışarıya adım atmadınız. Ama bacılarımız da kendilerine Sadovya'dan Nevski'ye açılan bulvar köşesinde kurşun sıkan erlerin aynı sizin giysilerinizi taşıdığını üsteliye üsteliye söylüyorlar. Lidya nişanlısını öldüren erin yüzünü görse tanıyabilecek kadar gördüklerinin bilincinde ise ve nişanlısını öldürenin sizin giysilerinizi taşıdığına kesin kesin inanıyorsa o zaman er yoldaşlarımız size de bize de bir oyun oynanmakta olduğunu düşünmek zorundayız. St. Petersburg proleterlerinin size olan kesin güvenleri, kendilerinin bir uzantısı olarak sizleri görüşteki sarsılmaz sevgileri, bu oyunu size de, bize de tezgahlayan ortak düşmanlarımızca kuşkusuz iyi biliniyor. Bu oyunu karşılıklı birbirimizi dinleyerek boşa çıkarabiliriz. Bunun için buraya geldik. Bizi dinlemek ister misiniz er yoldaşlarımız? Tel örgülerin gerisindeki erler o zaman büyük çoğunlukla aynı şeyi söylediler. İsteriz. Kızıl sakallı o zaman şunları söyledi. Ama Lidya acısından sesini hepimize böyle duyuramaz er yoldaşlarımız. Ne yapmamızı istersiniz? Erler kendi aralarında kısaca konuştular ve sonra kışla kapısını açıp dışarıya, tel örgülerinin önüne çıktılar. İşte ben bunun böyle olduğunu gördüm. Erler kışlalarından dışarı çıktılar. Pavlovski alayının erleriyle bizim mahallenin işçileri diz dize çömelip bir süre ağız ağıza konuştular. Onlar konuşurken ben bir aralık kışla merkez binasının merdivenlerine dizili subayları gördüm. Bazıları bize doğru iyice bakıyordu. Arkadaşlara durumu göstermek istedim ama onlar erlerle öylesine diz dize, göz göze, ağız ağıza dalmışlardı ki karşılıklı anlatıya cesaret edemedim. Taş merdivenlerin ortasında en büyük rütbeli subay çıktı. Merdivenlerdeki tüm subaylar selam durdular. En büyük rütbeli elindeki kamçıyı sinirli sinirli çizmelerine vuruyordu. Bir süre bizi izledikten sonra kamçısıyla bir sert işarette bulunup tüm subaylarıyla birlikte içeriye çekildi. Onun içeriye çekildiği sırada işte kızıl sakallı Lidya'yı elinden tutup diz dize, göz göze, ağız ağıza konuşanların tam ortasına getirdi. Lidya'nın oturması için zincirlerimizi yığdık. Üstünü erler kaputlarıyla örttüler ve Lidya bu yükseltinin üstünde hiç rahatsız olup olmadığını, düşüp düşmeyeceğini aldırmadan derin bir acı içinde inanılmaz öyküsünü anlattı. Bu öyküyü erlerle birlikte biz de duyup belledik. Lidya şöyle dedi. Ben nişanlım Alyosha ile birlikte Sadovaya'dan Perspektif Nevski'ye sapacağımız köşede, tam o köşede işte, birdenbire sizin 5-10 arkadaşınızla burun buruna geldik. Alyosha beni kucaklayıp bir dönüş yaptığında sırtına kurşunu yedi. O zaman ah diye bağırdı, ah Lidya dedi, kurşun tam köprücük kemiğimde parçalandı. Eğer beni hemen sayrılar evine kaldırabilirseniz ölmeyebilirim. Ben çığlık attım. Yüzündeki acıyı gördüğüm için ben çığlık attım. Ben çığlık atınca Alyosha şimdiye dek hiç görmediğim biçimde baktı bana. O zaman aklımdan Alyosha beni sevmiyor mu yoksa diye geçti. Sen hemen geriye dön. Arkadaşlar çeksin beni buradan hadi dedi. Birden yanı başımızda sizin erlerden biri bitti. O sırada Alyosha benim kucağımda yavaş yavaş yere doğru çözülüyordu. Tüfeğinin dipçiğiyle sol böğrüme vurdu. Gözüm karardı. Ve o zaman ben Alyosha'nın az ötesine yığılıp kaldım. Gözümün karanlıkları gittiğinde er sizin giysilerinizle perde perde netleşti. Süngüsünün ucu pırıl pırıl parlıyordu daha o zaman. Gözlerinin alev alev yanışını görünce Alyosha'ya değil onun ayaklarına yapıştım birden. Ne yapmak istediğini sezinlediğim için belki derin bir uykudan uyanırmışçasına sarsıldı. O zaman anladım. Sonsuz kötülüğünün acımasızlığında kendi kendine büyülenmiştir. O zaman ona dedim ki, tüm sesimle dedim ki, duymaması olanaksızdı. Bu,
İşte ayaklarının dibinde yatan benim nişanlım Alyosha. Putulov fabrikalarının makinisti Alyosha. Genç oluşuna bakma onun. Çok iyi motorcudur Alyosha. Fabrikanın patronları çok tutarlar kendisini o nedenle. Patronlar sonra hesap sorarlar senden. Şimdi yaralı ama öldürücü değil yarası. Ona kötülük etme ne olur. Biz onu sayrılar evine yerleştirebilirsek kurtulur belki. Ne olur bana yardım et er kardeşim. Lidya anlattıklarının burasında durdu. İşçilerle birlikte yere diz çökmüş erler kendisini duyuyorlardı. Bazı erlerin oturdukları görüldü. Lidya sonra dedi ki, ''Er beni tekmeledi, dalgın tekmeledi, avının başındaki bir hayvanın yanındaki bir başka hayvanı kovuşu gibi. Hiç böyle şey bilmiyordum. Gözlerime karanlıklar koyu koyu dolanırken ben ayıktım, bilincim yerindeydi.'' Ah diyordum kendi kendime, ne oluyor bana böyle ikide bir gözlerime karanlıklar gelip oturuyor, yoksa kör mü oluyorum ben? Görmeye görmeye yerden doğrulmaya çalışırken avuçlarım sıcak sıcak bir şeylere kaypakçağıma kalınca battığında öyle durdum. Sonra gördüm olanları, süngünün Alyosha'nın tam göğüs kafesine sokulduğunu gördüm. Bu ses var ya işte, onu duydum. Ah! Çar 3. Alexander yontusu birden devrilse ya da kazan katedrali kendi temelleri üstüne çökse, çıkardıkları gürültü Alyosha'nın göğüs kemiklerini parçalayıp içine dalan süngünün çıkardığı sesten daha yoğun olamaz. İki elimle kulaklarımı kapattım ve haykırdım. Haykırışımı köşeyi dönüp giden arkadaşlarım sonradan duyduklarını söylediler. Ama ben onca gürültünün içinde kendi haykırışımı duymadım. Ve sonra er süngüsünü çekti, çıkmadı. O zaman Alyosha'nın boynuna kalın botlarıyla basarak süngüyü büke büke çekti çıkardı. İşte o zaman ben ona ne dediğimi duydum kendi kendimde. Ne olur yeter yapma, yine de ölmemiştir belki. Sayrılar evine yerleştirebilirsek... Ama beni dinlemedi. Oysa ben ne söylediğimi biliyorum ona. Ta baştan da söylediklerimi biliyorum. Bu kez süngü daha kolay inip çıkmaya başladı. Ama özeniyle çıkarıyordu onu şimdi. Süngünün ucunda et parçaları vardı. O zaman anladım ki Alyosha'yı parçalamaktadır bu adam. Süngüyü tutmak istedim. İşte ellerim. Görün işte nasıl kesik. Ama hiç acımadı. Şimdi de acısını duymuyorum. Buram acıyor çok. Ama ellerim değil. Paramparça nişanlım Putilov işçisi Alyosha'nın başında yapayalnız kaldım öylece yerde yatarken o. İşte tam o köşede, Fransız Bankası'nın bulunduğu köşenin ilerisinde. Kaldırımlarda değildik, uzaktaydık kaldırımlardan ama çok da uzakta değildik. Ere baktım, kaldırımlara geçti. Kanlı süngüsünün ucundan eğilip eğilip ateş ediyordu önünden kaçan işçilere. Ben orada öyle kaldım. Nice sonra gelip beni aldı arkadaşlarım. Nedenini bilmiyorum. Hep başlarını geri çevirip çevirip beni uzaklaştırıyorlardı. Bir şey görmek istemiyorlardı ama neyi olduğunu ben bilemedim. Bilmediğim bir evde dinlendirdiler beni. O evin sahibi kadın da ağladı sonra. Lidya eğildi, oturduğu yere baktı. Kızıl sakallı kaputu çıkarıp Lidya'nın altına serdiği için bu kez tuniğini de çıkarıp onun sırtına geçirdi. İncecik bir gömlekle kaldı ama kızıl sakalının üşümediğini gördük. Üşüdüğünü duymadı. Lidya o zaman şunları söyledi. Alyosha'yı öldüren arkadaşlarınızı saklamayın. Açın kapıyı, onu bulacağım. Çarda, çariçede nice sırmalı, nice samurdan köklerle süslü giysiler giydirirlerse giydirsinler, ben onu kalın kapaklı gözlerinden, acımasız yüzünden, aradan 1000 yılda geçse tanıyıp bulup çıkaracağım. Bırakın içeriye gireyim, kızıl sakallı yoldaş. Gel artık Lidya dedi, seni dinlediler, her anlattığını duydular, onu bulacaklar sana. O zaman Lidya son kez şunları söyledi ve sustu. Alyosha anasının izbesinde şimdi. Kadın onu çok güç koşullarda büyüttü. Şimdi ne yapacağız biz? Ve artık Lidya konuşmadı. Olduğu yerde öyle kaldı. Kadınlar da yanına oturdular. Biz azıcık gerilerinde ayaktaydık. Erlerle işçiler arasında yeniden diz dize, göz göze, ağız ağıza konuşmalar başladı. Sanki Lidya'ya duyurmak istemezlermişçesine fısıltıyla konuşuyorlardı. Ben yorgunluktan olmalı, onların yanına pek sokulamadım. Ne konuştuklarını o nedenle açık açık söyleyemem sana yoldaş Georgi Vasilievich. Ama bazı sözcükler, bazı yarım yamalak tümceler de kulağıma çalınmadı değil. Bize oyun oynadılar, bizim giysilerimizi giydirdiler, tümcesi en çok geçendi konuşmalarda. Malinin'i aradım. Artık geriye yerleşme bölgesine dönmemiz gerektiğini anımsatmak için. Maşa ve bir takım işçi kadın erkeklerle birlikte erlerle fısıl fısıl konuşuyorlardı. İçeriden kışlanın içinden demek istiyorum. Gelip gitmeler çoğaldı. İşte böyle bir zamanda bir erin Lydia'nın tam omuz başında yanında şöyle konuştuğunu duydum. Yoldaşlar, bugün başınıza gelenlerden üzgünüz. Üzgünüz demekten utanıyoruz. Bizi kahreden acımız size karşı silah kullanabileceğimiz varsayımına inanmanızdan geliyor bir bakıma. Kuşkusuz bizim giysilerimizi giyen erleri görünce böyle düşünmekte haklısınız. Tanrı'ya şükür ki Lydia, nişanlısı Alyosha'yı öldüren canavarı bulmak için sizi buraya getirmiş. Gerçeği anlayıncaya dek kim bilir nice kurulmuş tuzaklarda sizlerle bizim aramızı açabilmek için oyunlar oynayacaklardı. Hepimizin önünde apaçık belirtiyorum yoldaşlar. Biz bugün değil, Perspektif Nevski'ye, nizamiye kapımızın önüne bile çıkmadık. İçimizden bir kişi bile çıkmadı. Kentin çeşitli yörelerinden gelen silah seslerini derin bir kaygıyla izliyorduk. Aramızda şunu konuştuk. St. Petersburg proleterleri bizim için de savaşın veriyorlar. Onların doğrudan barışa ne gereksinmeleri olabilir ki? Doğrudan barış bizim çıkarımız. Biz Çar'ın özel muhafız alayı olarak bugünlerde St. Petersburg proletaryasına karşı silah kullanmak zorunda bırakılırsak, işte o zaman tüfeğin yatağı bizim kucağımızda olduğuna göre namlunun hangi yöne yönelmesi konusunda da karar verme yetkisine biz sahibiz doğrudan. Lydia'nın yanında ve herkesin ortasında ayakta er işte böyle konuştu. Sonra bir başkası Lydia'nın yanına geldi ve dedi ki, benden önceki arkadaşım her şeyi dosdoğru söylemiştir. St. Petersburglu proleter kardeşlerimiz size dosdoğru söylüyoruz işte. Sizin eylem birliği komiteniz bizim de komitemizdir. Bunu böylece bilmenizi ve Viborg bölgesine döndüğünüzde tüm yoldaşlara değişmeyecek bu kesin kararımızı iletmenizi özellikle istiyoruz. Lydia'nın yanından böyle söyleyen er de ayrılınca bir başkası Lydia'nın yanında artık tümden tel örgülerin önüne çıkmış bulunan Pavlovski alayı erleri önünde şunları söyledi. Alyosha'nın kanı yerde kalmayacak Lydia kardeş. Bizim giysilerimizi giydirip bizim görüntümüzle sizleri öldürmeye kalkışanlara adam akıllı bir ders vermeye kararlıyız. Cinayetleri işleyenleri mutlaka bulacağız. İşte burada tüm erler bulacağız diye bağırdılar. Er konuşmasını şöyle sürdürdü. Çünkü bizim giysilerimizi giydirmişlerdi. Amaçları yoldaşın belirttiği gibi sizin en çok güvendiğiniz dostlarınızın sizi nasıl hançerlediklerini size gösterip sizi içinizden, gücünüzden yıkıp vurmak. Şimdi yoldaşlar sizin komiteniz bizim komitemizdir ama bize bazı açıklamalarda bulunun. Eylem Birliği Komitesi genel grev kararını kaldırmış diye duyduk, doğru mu? Yarın pazartesi işbaşı yapacak mısınız? Komitenizin kararına karşı bugünkü gösterileri nasıl, niçin yaptınız? Viborglular yeni bir komite mi oluşturdu? Bu komitede kimler var? Partilerin etkinliği nasıl? Tüm bunlarda bizi açıklığa kavuşturmalısınız. O zaman yeniden kadın erkek işçilerle erler arasında göz göze, diz dize konuşmalar başladı. Bu konuşmaların yarım saat sürdüğünü sanırım. Sonra erler birden toparlandılar ve geldikleri gibi nizamiye kapısından kışla avlusuna geçtiler. Biz tel örgülerin dışında geldiğimiz gibi yine yalnız kaldık. Niçin geriye dönmediğimizi bilmiyorum. Sanki bir şey bekliyorduk ya da ne bileyim yorgunluğumuzdan olmalı. Pavlovski alayının önünde serilip kalmıştık da geriye dönmek için kendimizde yeteri gücü bulamıyorduk artık. Niçin burada oturup kaldığımızı bilmiyorum. Bunu düşünebildiğimi de sanmam. Ne düşündüğümü de şimdi anımsayıp söylemem olanaksız. Yalnız anımsıyorum. Korkunç soğuğuyla gece karanlığı St. Petersburg üzerine inmeye başlamıştı. Güneşin batışını izlediğimizi anımsıyorum. Çok uzun sürmedi. Kalın ağır koyu renkte bir bulut döne döne gelip güneşi sardı ve gittikçe küçülen bir kızıllıkta tıpkı bir hortum fırtınası gibi denizin ötesinde gitti. İşte ilk kez o zaman ağladı Lydia. Onun ağlayışı ise bir bahar yağmuru kadar ılıktı. Kızıl sakallı yoldaşımız mavi gözlerinde uzanıp giden sonsuz merhametiyle onun karşısında hep öyle ayakta duruyordu. Hiç bizim giysilerimize benzemiyordu giysisi. İşçi tulumu değildi giysileri. bir erin sırtından çekip aldığı belli olan kaputunu çıkarmış, tuniğini Lidya'ya vermiş, iç gömleğiyle kalmıştı. Bolca iç gömleğinin belini bir şalla dolamıştı. Çizmeleri vardı ayağında. Arkadaşlarımızın anlattığına göre bu devrimci yoldaş, kendi bölgelerinde yapılan çatışmada en önde yiğitçe dövüşmüş. Arkadaşlar anlata anlata bitiremediler onun soğukkanlı cesaretini, karar vermedeki doğru amaçlar saptayışını. Kendi bölgelerinde onun bu yetenekleri yüzünden kimsenin burnu bile kanamamıştı. Ben şimdi onun üşümemesine şaşıyordum. Maşa küçük kız kardeşinin saçlarını okşarmış gibi okşadı Lidya'nın saçlarını. Bu Lidya'nın ağlayışını ne çoğalttı ne azalttı. Lidya derin acısı içinde merhametle okşandığını duymadı bile. Bir lodos yağmuru gibi ağlayışını sürdürdü o. Tüm biz hepimiz işte Çar'ın özel muhafız alayı Pavlovski'nin tel örgüleri dışında öylece yığılıp kalmış yoksul proleterler Lidya'nın neye ağladığını çok iyi anlıyorduk. Ah diyorduk içimizden, Lidya yitirdiği bir sevgiliye, yitirdiği bir nişanlıya ağlamıyor yalnızca. Lidya, Alyosha ile birlikte yitirilen emeklerine de ağlıyor. Biz proleterlerin sevgisine bile damıtık bir emek gelip oturmuştur, tıpkı gemilerin ağırlığı gibi. Yeniden sevmek, yeniden nişanlanmak, yeni baştan emek isteyen bir çabadır bizde. Ah Lidya, seni nasıl, ama nasıl iyi anlıyorum bir bilsen. Oysa bilmediğimiz bir şeyi daha öğrenecektik sonradan. Hiç kimsenin bilmediği, hiç kimsenin önceden düşünemeyeceği kadar büyük bir olay. Yoldaş Georgi Vasilyevich, kutsal kitaplardaki öykülerin hiçbiri bunca büyük, bunca olmazlığı içinde alabildiğine gerçek değildi. Ne Musa'nın kavmini kurtarmak için Nil'i asasıyla yarıp kavmini geçirişi, ne İsa'nın körleri iyi edişi, ne Muhammed'in örümcek ağının ördüğü mağara kapısından içeriye ağı bozmadan girip saklanabilişinin mucizesi bunun kadar büyük değildi getirdiği sonuçlarda. Üstelik bu bir gerçekti de. 3. kaset 2. yüzün sonu.